Ayrım 21.
Burstein, bilginin yerine enformasyonun alması doğrultusunda bir eğilim var. Nedeni enformasyonun birbiriyle ilgisiz tecrübe kırıntılarından, bunlar ne kadar yakın geçmişte yer almış olduklarına göre sınıflandırılır, oluşmasıdır. Bu nedenle bunları bildirmek hiç kimseye aldıklarını düzenleme fırsatı tanımaz. Önemleri denenmemiştir. Enformasyon otoyolu yenilikleri nedeniyle önemli olan verilerin akışı için kurulmaktadır. Buna karşılık bilgi düzenlidir, yapılandırılmıştır. İlgili olmayanlar atılır, enformasyonun bilgiyi itip yerine geçmesindeki açıkça görülen güç zamanın kısalmasıdır. Yani birinin bir şeyi fark edip onu iletmesiyle başkasının bunu alması arasındaki zaman kısalmıştır. Televizyon açısındansa anında tüm dünyaya yayın yapılmaktadır. Haber muhabirleri daha yayın yapmak için gittikleri yerin adının nasıl telaffuz edileceğini bile öğrenmeye zaman bulamamakta, örneğin Bosna Hersek ya da Tacikistan demeyi becerememektedirler. Tarif ettikleri yerin bir başbakan mı yoksa bir yarım adam olduğundan haberleri yoktur. Enformasyon baytlarının çoğalması, dev bir yığın halinde birikmesi, insanların müteferrik bilgiler seline uğramasını kaçınılmaz kılar. Enformasyon otoyolu yakında hız yolu olacak, bu birikimi daha da çoğaltacaktır. Yeni makinelerin icadı bilgi sayılamayacak kadar yeni veri getirmektedir. Bu da durumu eskiye, örneğin orta çağa göre çok değiştirmektedir. O sıra bir enformasyon kıtlığı vardı, gökyüzüyle ilgili veri kıtlığı vardı. Çünkü bir teleskopları bile yoktu. Böyle olunca anlamın enformasyonu aşması eğilimi vardı. Enformasyonu sağlayacak makineler olmayınca insanlar da oralarda olup bitenlerle ilgili anlamlar icat ediyorlardı. Buna mecburdular, yoksa tecrübe için bir yapıya sahip olamayacaklardı. Şimdi makineler çoğalınca mor ötesi ve kızıl ötesi kameralar devreye girince, göklerden veri derleyecek tüm diğer araçlar elimizde olunca, bu sefer enformasyonun anlamı aşması eğilimi söz konusudur. Veri biriktiriyoruz. Voyager 2 uzay gemisi, 4 milyar 429 milyon 508 bin 700 mil yolu 12 yılda aldı. Bilim yazarı Stephen Hall'un ifadesiyle Neptün'ü yalayıp Triton'un yakınından geçti. Oralardan veri yolladı. Ama o verilerin anlamını çözecek ipuçlarına sahip değildik. Ben bu yüzden bu çağa negatif keşifler çağı diyorum. Durmadan kendi cahilliğimizin yeni alanlarını keşfediyoruz. Teknolojimiz bunu yapmamıza olanak veriyor. Herhalde insan olmak da bu demek. Cevaptan çok soruya sahip olmak demek. Ne olursa olsun teknolojinin anlamdan çok veri yaratma yolundaki bu dinamiği bizi, enformasyonun toplanıp iletilip alınması sırasında daha uzun zaman payı bırakan iletişim biçimlerine sığınmaya zorluyor. Bunu önemli kılıyor. Medya teknolojisinin yarattığı sahte olaylar ve ayrıntı heyelanı seli, anlamı yok eden bu veri akımının o alandaki karşılığıdır. Bu kadar çok sayıda televizyonun bayağılığı ve saçmalığı, bu genel dinamiğin bir başka semptomundan başka bir şey değildir. MPQ, teknolojinin bu hızı karşısında ayrıntıyla önemli arasında, veri ile anlam arasında bir denge kurmak nasıl mümkün olacak? Oprah'ın Otello'yu sileceğinden korkmuyor musunuz? Burstein, televizyonun ayrıntı, veri ve sahte olay sel kapaklarını açtığı doğrudur. Ama neden denge olması gerekiyor ki? Bu tür şeyleri dengelemekten söz etmek, totaliter toplumların seçenekleri sınırlamak için yapmaya çalıştığı şeydir. Sovyetler Birliği'nde okuma salonlarına girişi sınırlanmış, yabancı ülkelerde yaratılan eserleri de tercüme ettirmeme yoluyla sansür etmişlerdi. Hangilerinin iyi kitap, hangilerinin kötü kitap olduğuna onlar karar veriyordu. Birisi bir zamanlar Kongre Kütüphanesi'nin dünyadaki en zengin kötü kitap koleksiyonuna sahip olduğunu söylemişti. Bence bunun anlamı o kütüphanenin dünyanın en büyük kitap koleksiyonuna sahip olmasıydı. Çünkü özgür bir toplum asla hükümete, kütüphaneciye ya da başka bir kültür denetçisine hangilerinin iyi kitap olduğu konusunda karar verme hakkı tanımaz. En tehlikeli fikirlerin bile insanlığın çılgınlıkları arasında bir yeri olmalıdır. Ben araştırmaya inanırım. İnsanoğlu arayacaktır. Eğer özgürlüğe inanıyorsanız dünyada yaratıcı bir kaos olduğuna da inanacaksınız. Özgür bir toplumun insanların başıboş gezinmesine izin vermesi gerektiğine, buna hak tanıması gerektiğine inanacaksınız. Kötü televizyon konusunda insanların duyduğu kaygılara tek cevap, bunun üzerine çıkmak, 24 saat boyunca kıkırdayıp durmanın aşırı bir beklenti olduğunu anlamaktır. Bu açıdan görüntünün panzehiri kitaptır. Kitap ayrıntı zelinden kaçıp sığınacağımız yerdir. Kitap sırf dayanıklılığı nedeniyle uygarlığın en büyük kaynağıdır. Kitap bizim tecrübelerimizi olayların anlık çekiciliğine göre değil, sürebilen önemine göre yargılar. Kitabın değeriyle onun yaratılıp iletilip alınması arasındaki zaman aslında doğru orantılıdır. Bir eser ne kadar çabuk yaratılırsa kalıcı değerinin o kadar az olması büyük bir ihtimaldir. Anlık eğlencelerden çok uzaktır kitap. Bir televizyon dizisinin her zaman yeni bir olaya ihtiyacı vardır. Yayınlanan imajlar anlık olmak zorundadır. Akşam haberlerini iki gün sonra kim dinler? Dünkü gazeteyi kim okur? Kitaplar ise zamanın sınavına bayılırlar. Yayıncıların en çok gurur duydukları şey eskiden yayınlamış oldukları kitaplardır. Kitap öyle dağılır, öyle yayılır ki onu yok etmek, biçimini ortadan kaldırmak çok zordur. Ne olursa olsun daha yeni teknolojilerin eskisini ortadan kaldıracağına inanmaya ben devirme yanılgısı diyorum. Bugün kitabın ölümünden söz eden yazılar yalnız vaktinden erken ortaya çıkmakla kalmamıştır. Aynı zamanda bir yanılgıdır. Yine aynı şekilde televizyon da radyonun yerini almış değildir. Televizyonun icadının üzerinden birkaç on yıl geçtiği halde hala her otomobilde radyo vardır. Sabah koşumuzu yaparken bile kulağımıza radyonun kulaklığını takmaktayız. Bir örnek daha vermek gerekirse araştırmacı gazeteciliğin yazılı medyada ortaya çıkması, televizyon ve radyoda spot haberlerin tercih edilmesinin bir yan ürünü olarak görülebilir. Ortaya yazılı medyada doldurulması gereken beklenmedik bir kovuk çıkmıştır. Yeni teknolojiler eskilerini ortadan kaldırmaz. Onların işlevini daha ince tanımlar, hatta yeniden tanımlar ve onlara yeni yerler yaratır. Bugün kitabı onaylamak, aciliyet karşısında uygarlığın dayanma gücünü onaylamaktır. Bunu yaparsak inanıyorum ki uzun vadede Batı uygarlığını böyle yüceltmiş olan büyük kitapların, büyük fikirlerin ve büyük kişilerin kalıcılığı mümkün olacaktır. MPQ. Henry Kissinger, çağdaş siyasal liderliğin, özellikle dış politika alanındaki liderliğin, CNN'de saat başı verilen haberlerdeki imajların etkisiyle çok kolay sapma gösterebildiğine işaret etmişti. Daha uzun vadeli bir kavram olmayınca aç kalan Somalilerinin, Haiti'li tekne halkının yarattığı duygusal kabarma karşısında devletin çıkarlarını kollayacak bir strateji olmayınca insanlar bir anlık kamuoyu baskısına bakarak kararlar vermektedirler. Medya da bunu körüklemektedir. Clinton'ın performansı Reagan'ın Normandiya kıyılarında rüzgar altında göründüğü kadar yüksek mi diye sormaktadırlar. Normandiya çıkarmasını anma Oscar'ı kime verilmişti? Burstyn. Medya genellikle yargılama kapasitemizi önemsiz olayı önemli yere koyarak zorlaştırmaktadır. Ama liderlik demek televizyona tepki göstermek demek değildir. Liderlik nereye odaklanacağımıza, neye dikkat edeceğimize karar vermek demektir. NPQ. İmaj egemenliğindeki kültürümüz 33 yıl önce sizin imaj kitabını yazmanızdan bu yana en çok ne bakımdan değişti? Burstyn. Bence en farklı olan şey enformasyonu alan ya da seyreden açısından erişim noktalarının, erişilecek anıların ve zamanların çoğalması. Yani zaman ve mekanın günde 24 saat bağdaşık hale gelmesi. Kulağınızdaki radyo, Walkman, bugün ihtiyaçla hiç ilgisi olmayan, kendi kendini yaratan bir hareket, bir hız var. Yayılan, gereksize duyulan bu ihtiyaç işte. Teknolojinin niteliği, ürüne ihtiyaç duyulup duyulmadığına bakmaksızın ürünü çoğaltmak. Doğal seçim canlıların sağ kalmasını gereklilik ilkesine göre yönetmiştir ama makine krallığını yönetenin yapay seçim olduğu söylenebilir. Bu yönetim yaratıcı güçlerin özgürlüğüne göre yapılmaktadır. Teknolojinin her gelişme adımı daha başka gelişmelerin tohumunu atmakta, hız giderek artmaktadır. Makinenin geçerliliği kendi ihtiyaçlarını yaratma kapasitesiyle, kendini gerekli kılacak çevreyi yaratma kapasitesiyle ölçülmektedir. NPQ. Son bir yorumunuz var mı? Burstyn, insanlığın ilerlemesi cendereye alınamayacak bir ruhtan, sıkıştırılamayacak bir araştırma merakından kaynaklanmaktadır. Bu da teknolojinin şaşırtıcı sonuçlarını hoşgörü göstermeyi, bizi bekleyen bilinmezliğe dayanmayı şart kılıyor. Totaliter toplumlar kendi sevaplarını abartmaya fazla eğilimlidir. Özgür toplumlar ise kendi günahlarını abartırlar. Günahlarımızı abartmak her zaman için daha güvenlidir. Bu özgür toplum olmanın kendi kendini garantiye alan niteliğidir. Demokrasimizin nihai sınavı bilim ve teknolojideki ilerleme paradoksuna izin verirken toplumumuzda sağduyuyu korumaktır. Dünyanın bugünkü işleyişi. Normal olarak siyasal liderlerle iş dünyası liderlerinde derin ruhların ya da büyük beyinlerin derinliği beklenmez. Ama içinde yaşadığımız dünyayı biçimlendirme işindeki deneyimleri onlara konuşma hakkını tanımaktadır. Bu bölümde dünya liderlerinin upuzun listesinden MPQ'da ya da Los Angeles Times tarafından dünyaya dağıtılan MPQ Global Bakış Sütunu'nda röportajı yayınlanmış bazı ilginç kişilikleri seçmiş bulunuyoruz. Asyalı liderler arasında kapitalist ve yumuşak otoriter Asya usulünün sözcüsü olarak herkesten çok Singapurlu Lee Kuan Yew kendini belli etti. İki kere Jamaika Başbakanı olan, bir kere de sosyalist üçüncü dünya liderlerinden biri olarak sahneye çıkan Michael Manley, hayal kırıklığıyla biten uzun kariyerinin sonlarında fikrini nasıl değiştirdiğini samimiyetle anlatıyor. Nelson Mandela'nın 10 yıllarca sürmüş mücadelenin sonunda apartheid yönetimin belini kırdığını hepimiz biliyoruz. Ama şimdi Cumhurbaşkanı olduğuna göre acaba çağın büyük devlet adamı olarak görüşleri nelerdir? Burada komutasını elinde tuttuğu ulus devletin zayıf araç olduğundan söz ediyor. Akio Morita ile David Rockefeller siyasal lider değil ama etkileri öyle yaygın olmuş ki siyasal lider de olsalar ancak bu kadar olurdu. Buradaki diyalogda kapitalizm, doğu batı gibi konularda fikirlerini seslendiriyorlar. Fransa'nın sosyalist cumhurbaşkanı olarak iki dönem görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan François Mitterrand, piyasaları açmak konusundan çok servetin küresel dağılımına ilgi gösteriyor. Bunu batının kibirli tüketim toplumlarının unuttuğu bir amaç olarak görüyor. Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Shimon Peres, Orta Doğu'nun kaynayan kazanından gelen sesiyle tarihteki avlanma çağının sonunu ilan ediyor. Asya usulü. Lee Kuan Yew. 1959-1991 tarihler arasında Singapur Başbakanı olan Lee Kuan Yew, Asya'nın büyük ihtiyarı sayılıyor. Singapur kargaşa içinde bir üçüncü dünya limanı iken onu yarı otoriter yönetimi altında refah seviyesi ve düzeniyle Asya modernleşmesinin bir prototipi haline gelmiştir. Hala tahtın gerisindeki önemli adam olan Lee Kuan Yew'nun önceki ünvanı üst bakandır. NPQ editörü Nathan Gardles ile 1992'nin Kasım ayı sonlarında eski İngiliz valisinin Singapur'daki ikametgahı olan Istana'da görüşmüştür. NPQ. Artık Soğuk Savaş bittiğine göre Doğu Asya'nın toplumcu kapitalizmi ile Amerikan usulü bireyci kapitalizm arasında yeni bir uyuşmazlık çıkmıyor mu? Ayrıca bu ekonomik uyuşmazlık uygarlıklar arasındaki daha derin farklardan kaynaklanmıyor mu? Örneğin Konfüçyüsçü kültürün otoriter eğilimiyle Batı liberalizminin aşırı bireyciliğinden doğmuyor mu? Yew. Bu küresel ekonomide ortaya çıkan sorunların yalnızca bir yüzü, sınai kalkınmaya geç ulaşanların yetişebilmek için arayı kapayacak yollar bulması gerek. Olayların gösterdiğine göre Doğu Asyalıların, Japon, Koreli, Tayvanlı, Hong Konglu ve Singapurluların toplumcu değerleri ve uygulamaları bu arayı kapama sürecinde yararlı olmuştur. Doğu Asya kültürünün benimsemiş olduğu grup çıkarlarının birey çıkarlarına üstünlüğü gibi değerler, hızlı gelişme için gereken toplam grup çabasını teşvik etmektedir. Ama iki kapalı sistem arasında sizin tarif ettiğiniz uyuşmazlığı ben göremiyorum. Çin'in Konfüçyüsçü toplumunun ilk toplumculuğu kıta Çin'inde değişip neopotizme, aile ve yakınları kayırmaya ve yozlaşmışlığa dönüşmüştür. İlk sistemin kötülüklerinden kalıntılara Tayvan'da, Hong Kong'da hatta Singapur'da hala rastlanmaktadır. Hong Kong'la Tayvan elbette ki Çin'den farklıdır. Çünkü Konfüçyüsçü usuller Hong Kong'da 100 yıllık İngiliz yönetimiyle, Tayvan'da da 50 yıllık Japon yönetimiyle yumuşamıştır. Ayrıca Tayvan, Batı'nın evrensel eğitim fikriyle Japonların gruplarla ekipler arasındaki rekabet bireyler arasında değil, fikrini benimsemiş olduğu için yeni küresel ekonomide zenginleşmeye daha yatkındır. Çin'in kendisi halen yalnız komünist sistemi değil, yeni yaşam ve çalışma biçimiyle ilgili bilgileri hızla edinmeyi engelleyen eskimiş Konfüçyüsçülük bölümlerini de silkip atmaya çalışmaktadır. Bu yüzden ben bu uyuşmazlığı bir tek dünyanın karşılıklı etkileşiminin ve evrimin bir parçası olarak görüyorum. Sistemler tek başına gelişmez. Örneğin Japon şirketleri gidip Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da ve Almanya'da fabrikalar kurmuş, orada yerel işçileri çalıştırmış ama Japon yönetim usullerini uygulamıştır. Ve başarılı da olmaktadırlar. İş gücünü toplam üretim çabasına başarıyla katan Japonlar, İngiltere motor sanayinde verimi İngiliz Leyland'ın hatta Rolls Royce'un hayalinden bile geçiremeyeceği düzeylere yükselttiler. Herkes aynı gri ya da mavi üniformayı giyiyordu. Aynı tuvaletleri kullanıyor, aynı kantinde yiyorlardı. Kimseye ayrılmış özel park yerleri yoktu. İş yerine bir eşitlik duygusu, büyük bir girişimde eşit ortaklar olma duygusu yayılmıştı. Bu tür sonuçlar diğer İngiliz ya da Amerikan firmalarının da aynı şeyi yapmaması için hiçbir neden olmadığını gösteriyordu. Zaman içinde onlar da Japon uygulamasının iyi yönleri olarak gördükleri şeyleri benimseyeceklerdi. Bugün dünyada gördüğümüz rakipten öğrenme, sonra onu bir adım geliştirme biçimindeki sonu gelme süreçtir. NPQ. bütünleşme ve birbirini tamamlama unsurlarının var olduğu kesin ama uyuşmazlığın da olduğu bir gerçek. Bu uyuşmazlık işbirliği yapanlar arasında görmeyi beklemediğimiz büyük ücret farklarına izin veren bir ekonomik yaklaşımla zayıbat su tipi şirketler ve girişim üslupları arasında olmakla kalmıyor. Aynı zamanda yalnız kovboyun abarttığı bireyciliğiyle Konfüçyüsçülüğün söz özgürlüğüne tahammülsüzlüğü arasında da var. You. Doğrusu ben Amerikalıların sonunda kaybedecek bir formüle yapışıp kalacağını düşünemiyorum. Yalnız kovboy yaklaşımı dünyayı fethetmenin bir yolu olmaktan çıktı. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey bu işe mahsus yalnız kovboylar yerine düzenli biçimde oluşturulmuş süvari birlikleri. Amerikalıların değişeceğinden eminim çünkü kaybetmeyi istemezler. Bu bir eylem, tepki ve karşılıklı etkileşim süreci. NPQ. O öyle olabilir ama belki de farklı zihniyetlerin en açıkça görülebildiği yer insan haklarına yaklaşım. Kiichi Miyazawa Japonya Başbakanı olduğu zaman ilk söylemlerinde Japonya'nın artık Pekin'deki Tiananmen sonrası rejimle ticari ilişkilerini geliştirmeyi sürdüremeyeceğini ama soyut insan hakları kavramlarının bu ilişkiye sızmasına da izin vermeyeceğini söylemişti. Daha sonraki liderler de aynı yaklaşımı sürdürdüler. Buna karşılık Amerikalı liderler Çin'e yaptıkları ziyaretlerde hep insan hakları konusunda direttiler. ABD Dışişleri Bakanı James Baker bir seferinde Asya'daki bir bireyin umut ve beklentilerinin başka yerdeki bireyinkinden daha az olması yaklaşımını hiçbir zaman kabul edemem demişti. ABD için insan hakları, düşünce ve söz özgürlüğü hemen hemen Asya'daki yeni dünya düzeniyle eş anlamlı. Resmi ABD politikası hala böyle. You. Amerika ve Doğu Asya çok farklı kültürlerdir. Çin kültürü binlerce yıldır dünyanın geri kalanından uzakta yalnız başına gelişmiş, daha sonra Kore, Japonya ve Vietnam gibi yerlere yayılmıştır. Kıtanın öbür yanından da Hindistan kültürü yayılmaya başlamış, Tayland'a, Kamboçya'ya ulaşmıştır. Demek ki insan eline kalın bir fırça alsa Kore, Çin, Vietnam ve Japonya'yı aynı renge boyayabilir. Hindistan Hindu kültürü de geniş anlamda Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Burma ve Güneydoğu Asya'yı kapsar görünür. Sonra bunun üzerine serilmiş olan Müslüman kültürü vardır. Hindu kültüründen çok farklıdır. Pakistan'da, Bangladeş'te ve Hindistan'ın bazı yerlerinde o da bulunmaktadır. Güneydoğu Asya'da 190 milyon Müslüman yaşar. Çoğu da Malezya ve Endonezyalıdır. Tayland ise Burma gibi daha çok Budist'tir. Dünyanın bu kesimlerinin eskiden kalma karmaşık kültürel haritasına bakınca, acaba hepimiz Amerika'yı tanımlayan evrensel demokrasi değerlerini bir anda kabul edebilir miyiz? Bence bu mümkün değil. Değerler bir halkın tarihinden ve deneyimlerinden oluşur. İnsan neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir kitaptan öğrenemez. Bu kavramları ana sütüyle alır, gerçek budur. Bu nedenle de Miyazawa'ya katılıyorum. Singapur'un başbakanı olarak benim ilk işim ülkemi yoksulluğun, cahilliğin ve hastalığın getirdiği çöküşten kurtarmaktı. İnsan hayatına verilen önceliğin alt sıralarda olması bu korkunç yoksulluktan kaynaklandığı için diğer şeyler ikinci plandaydı. Ayrıca ben bir Singapurlu olarak Japonların bir yandan Singapur'da insan haklarını gaddarca çiğnerken bir yandan da batılı insan hakları kavramlarından söz etmesini hiç doğru bulmuyorum. Geçenlerde Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki eylemlerine ilişkin bir Japon görüşü okuyordum. Bu görüşe göre Japonya'nın Pearl Harbor'ı bombalamaktan başka çaresi yokmuş, köşeye kısılmış durumdaymış. Amacı Versailles Anlaşması'ndaki ırk ayrımına karşı ilkelere göre eşit muamele görmekken beyazların cevabı hayır oluyormuş. Sonunda bir petrol ambargosuyla yüz yüze gelince ya savaşmak ya da diz çöküp yalvarmaktan başka çaresi kalmamış. Bu nedenle Japonya kendi imparatorluğunu kurmak zorunda olduğu için Çin'i ve Mançurya'yı işgal etmiş. Tabii Japonlar düşman bir dünya tarafından kendilerine zorla empoze edildiğini iddia ettikleri bu süreç sırasında da Doğu Asya'da korkunç bir zulüm uyguladılar. 1942 yılında Singapur Japonlar tarafından işgal edildikten 2 hafta sonra tek gökdelenimiz olan Katay binasının dışında bir patırtı koptu. Ben bisikletimi atlayıp bakmaya gittim. Hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Binanın dışında uzun değneklere insan kafaları takılmıştı. Boş bir tahtaya boya fırçasıyla iri harflerle bir de uyarı yazılmıştı. Bu adamın yaptığını yaparsanız kafanız buraya konur. Kentin başka yerlerine de 7 ya da 9 kafa daha diktiler. Japon yetkililerin amacı kenti yönetimleri başlarken oyunun kurallarını herkesin bilmesini sağlamaktı. Oyunun kuralları da kafa kesmekti. Ben de herkes gibi dehşetli bir korkuya kapıldım. Ama Singapur'daki Japon yönetiminin bundan sonraki 3,5 yılı boyunca yasa ve düzen egemen oldu. Tabii ki Japonlar Asya'da bu tür zulümleri yapan tek millet değildir. Bugün Çin'deki idamları televizyonda seyrediyoruz. Koskoca bir stadyumda kişiyi uçmaya hazırlanıyormuş gibi bir pozla elleri arkasından bağlanmış durumda çöktürüyorlar. Tabancayı ensesine dayayıp işi bitiriyorlar. Ülke çok büyük ve çok kalabalık olduğu için her kentin her bloğuna bir polis dikmeye olanak yok. Bu nedenle düzene benzer bir şeyi yürütebilmek için bu tür cezanın kitlesel etkisine bağlı olmak zorunlu. Ölüm tehdidini etkin kılmak için uygulanacak tek yol bu herhalde. Yani değerlerimiz farklı, her zaman da öyle olmuştur. Ama şimdi televizyon, faks, uydular ve uçaklar hepimizi bir tek dünyaya soktu. Binlerce yıldır hep ayrı yollar izlemişken şimdi bir araya geliyoruz ve ortada korkunç yanlış anlamalar oluyor. Ben her iki dünyaya maruz kalmış kişilerdenim. Singapur İngilizler tarafından yönetiliyordu. Ama esas olarak bir Asya toplumuydu. Ben de böylelikle İngiliz standartlarının nasıl olduğunu görebiliyor, onları Asya standartlarıyla karşılaştırabiliyordum. Eğitiminin 4 yılını İngiltere'de yaptım. İngilizlerin kendilerini nasıl yönettiklerini de gördüm. İki kültürlü bir insan olarak farklı bir kültüre maruz kalmakla insanın temel değerlerini bir çırpıda değiştiremeyeceğini anladım. Asya için kanımca önümüzdeki 1, 2 ya da 3 kuşak içinde, her kuşağı 20 yıl sayıyorum, bir takım uyumlanmalar olacaktır. Bugün genç olan 30 yaş dolaylarında olan Japonların, yani o suçları işlemiş olan yaşlı kuşağın değil, birinin başını kesip sırağa dikme konusunda daha şimdiden tiksinti duyduklarına inanıyorum. Bu da 1945'ten bu yana farklı değerlere maruz kalmalarından kaynaklanıyor. Ama onların değişim süreci aslında 1868'de Meiji reformlarıyla başlamıştı. Demek ki bugünden 100 yıl sonra eminim ki Avrupalılar, Doğu Asyalılar ve Amerikalılar evrensel değerler ve normlar diyebileceğimiz bir şeylere varabilirler. MPQ, insan hakları konusunda mı? You, daha genel olarak insan davranışları diyelim. Tek istisnası Müslümanlar olabilir. Çünkü İslam'da örneğin zina cezasını taşlanarak öldürülme, hırsızlık cezasının el kesme olduğu Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır. Müslümanların Budistler ve Hindular kadar çabuk değişebileceğinden emin değilim. Ama hiç değişmeden kalabileceklerini de düşünemiyorum. Ne de olsa yetişip ayak uydurabilmek için ya da en azından silahlarını modernleştirip koca bir bomba edinerek İsrail'i havaya uçurabilmek için bir kuşak dolusu genç beyinleri sorun çözmeni bilimsel yaklaşımına dönük olarak eğitmeleri gerekecektir. Eleştirici bilimsel zihniyetle temel değerleri ve algılayış biçimlerini kaçınılmaz olarak değiştirecektir. Ama bu upuzun ve yavaş bir süreçtir. Özet olarak Amerikan Kongresi'nde alınacak bir kararın Çin'i değiştirebileceğine inanmıyorum.